yorumunu yapmakta olduğumuz Leviler kitabının 10. bölüm 6. ayetine geldik. Harun'un oğulları Nadav'la Avuhu bu hurdanlardan alıp içlerine ateşin üstüne de buhur koydular. Rabbin buyruklarına aykırı bir ateş sundular. Rab bir ateş gönderdi, ateş onları yakıp yok etti. Rabbin huzurunda öldüler. Musa Harun'a şöyle dedi, Rab demişti ki, bana hizmet edenler kutsallığıma saygı duyacak ve halkın tümü beni yüceltecek. Harun hiçbir şey söylemedi. Musa Harun'un amcası Uziel'in oğullarını Mişael'le Elsafan'ı çağırdı. Gelin kardeşlerinizi kutsal yerin önünden kaldırıp ordugahın dışına çıkarın dedi. Geldiler ve Musa'nın buyurduğu gibi cesetleri üzerlerindeki mintanlarıyla ordugahın dışına çıkardılar. Sonra Musa Harun'la oğulları Elazar'la İtamar'a saçlarınızı dağıtmayın, giysilerinizi yırtmayın dedi. Yoksa ölürsünüz ve Rab bütün topluluğa öfkelenir. Ama kardeşleriniz, bütün İsrail halkı Rabbin ateşle yok ettiği bu insanlar için yas tutsun. Buluşma çadırının giriş bölümünden ayrılmayın yoksa ölürsünüz. Çünkü Rabbin mes yağıyla kutsandınız. Harun'la oğulları Musa'nın dediğine uydular diyor Leviler 10. bölümün ilk 7 ayeti. İlk 5 ayetin yorumunu bir önceki programımızda yapmıştım. Şimdi bu olaydan sonra Harun ile hayatta kalan oğulları üzerinde bir sınırlama ilan edildi. Dış görünüşlerinde yas tutmayacaklardı. Peki ama neden yas tutulmasın? Buna iki açıdan yanıt verebiliriz. Birincisi açıkça belirtildi. Rabbin mes yağı ile kutsandınız. Onlar İsrailoğullarını Tanrı önünde temsil etmek için seçilmişlerdi. Onlar aynı zamanda insanlar önünde Tanrı'yı temsil ediyorlardı. Bu görevlerinde devam edeceklerdi. Çünkü İsrailoğulları üzerine yargı gelmemesi için insan ile Tanrı arasında bir aracı olmalıydı. Tanrı'nın ölüm yargısı, değerli dostum, onlar üzerine gelmesin diye Harun ile geriye kalan iki oğlu görevlerini sürdüreceklerdi. İkinci olarak dıştan görünen yas belirtileri olmayacaktı. Neden? Çünkü böyle bir durum Tanrı'nın verdiği yargıyı kınamış olurdu. Eminim ki buluşma çadırında görevlerini sürdürürlerken yüreklerinde derin bir acı vardı. Tanrı'ya hizmet ederlerken bu olaydan dolayı Rab'be karşı isyan ettiklerinin en ufak bir belirtisi bile olmayacaktı. Rab Harun'a şöyle dedi, sen ve oğulların buluşma çadırına şarap ya da herhangi bir içki içip girmeyin, yoksa ölürsünüz. Kuşaklar boyunca bir kural olsun bu. Leviler 10. bölüm 8 ve 9. ayetler. Bu ayetlerde verilen talimatlara baktığımızda Harun'un oğulları Nadav ile Avihu'nun tapınağa ne durumda girdikleri konusunda biraz daha bilgi edinmeye başlıyoruz. Bunlar oraya içkili girmiş olmalılar ki Rab geriye kalanlara bu talimatı veriyor. Demek ki bu Harun'un oğulları Rabbin bu tapınağına, Rabbin kutsallığına bir yerde saygı göstermediler. Oraya içkiyle girilir mi hiç? Bu ayetlerde açık bir şekilde alkolün yasaklandığını görebiliriz. Yeni antlaşmada alkolün sıradan insanlara yasaklandığı yazılmıyor ama yine de eski antlaşmada olduğu gibi Rab'be hizmet eden, Rab'be inanan bir kişi dumanlı bir kafayla, sarhoş bir şekilde ya da içki içerek Rab'be hizmet edemez. Rab buna izin vermez. Hizmet verenin şuuru tamamıyla yerinde olmalıdır. Putperestler sarhoş, dumanlı kafayla ilahlarına tapınabilirler ama Tanrı çocuğu için bu yanlıştır ve günahtır. Tanrı kendisine bu şekilde yaklaşılmaktan nefret eder. Pavlos, içkiyle sarhoş olmayın, bu aşağılık bir şeydir. Tersine ruhla dolun diye yazarken yine bunu dile getirmişti. Mesih imanlısını hareketlendiren güç şaraptan ya da alkolden gelmemeli. Tersine kutsal ruhun kendisinden gelmelidir. Değerli kardeşim, şu anda alkolün zararını tam olarak kavramamış durumdaysan, Tanrı sözü bu ayetlerde size uyarılar vermektedir. Ya da herhangi bir uyuşturucu ile Rabbin huzuruna yaklaşmamaya dikkat etmelisin. Kutsal ile adil olanı, kirli ile temizi birbirinden ayırt etmelisiniz. Rabbin Musa aracılığıyla İsrail halkına bildirdiği bütün kuralları onlara öğretmelisiniz. Leviler 10. bölüm 10 ve 11. ayetler. Şarap ya da herhangi bir alkollü içki olsun, bunlar her zaman değerli dostum duygularımızı uyuşturup bazı şeylerde ayrım yapmamıza engel olur. Ayık durumdayken hiç yapmadığımız bir işi bir iki kadeh attıktan sonra bal gibi yaparız. Ayıkken ağzımızdan çıkmayan bazı sözler bir iki kadeh içkiyle dilimizden dökülmeye başlar. Alkol gerçek değerleri çarpıtır. Sarhoşken ruhsal alanda kesinlikle kutsal ile kutsal olmayan arasında ayrım yapılamaz. Bir insan sarhoşken ahlaki açıdan duvarlar iner ve her türlü pisliği, günahı, çirkinliği kabul etmeye başlar. Kahinin çok önemli bir görevi vardı. Görevi Rabbin kurallarına sıkıca bağlı kalmak, bu kuralları öneme almak, ona bağlanmak ve bunları halka öğretmekti. Bunu yapabilmesi için şarapla değil, kutsal ruh ile dolması gerektir. Onu yönetenin şarap, uyuşturucu gibi şeyler değil ama Tanrı'nın ruhu olması gerekir. Dostum, Tanrı sözünü öğretebilmek için kutsal ruhla dolu olmak bir seçenek değil, zorunluluktur. Nitekim Tanrı'nın sözü de böyle diyor. Bunu daha önce de okumuştum. Şarapla sarhoş olmayın, orada edepsizlik vardır. Ama siz kutsal ruhla dolun. Kutsal ruhun denetiminde yaşayın. Musa, Harun'a ve sağ kalan oğulları Eleazar'la İtamar'a şöyle dedi. Rabbe ateşle yapılan sunulardan artan tahıl sunusunu alın, mayasız ekmek yapıp sunağın yanında yiyin. Çünkü çok kutsaldır. Onu kutsal bir yerde yemelisiniz. Çünkü Rabbe ateşle yapılan sunulardan senin ve oğullarının payıdır bu. Bana böyle buyruk verildi. Sallamalık döşle bağış budunu ise oğulların ve kızlarınla birlikte temiz bir yerde yemelisin. Çünkü bunlar İsrail halkının sunduğu esenlik adaklarından senin ve çocuklarının payı olarak ayrıldı. Bağış buduyla sallamalık döşü ateşte yakılan yağlarla birlikte getirip Rabbin önünde sallamalık sunu olarak sunacaklar. Rabbin buyruğu uyarınca bunlar sonsuza kadar senin ve çocuklarının payı olacak diyor Leviler 10. bölüm 12-15 ayetler arasında. Bu ayetlerde görüyoruz ki Musa bir kez daha tahıl sunusu ve esenlik sunusu ile ilgili buyrukları tekrarlıyor. Sununun bir kısmı kutsal yerde görev yapanların payıydı ve bunu yiyebilirlerdi. Kutsal yer neresiydi? Kutsalların kutsalına bitişik bölümdü. Tunç sunağın bulunduğu yerdi. Kutsaldı çünkü Tanrı'ya hizmet edilmesi için ayrılmıştı. Sallamalık döş ve bağış budu temiz bir yerde yenmeliydi. Hatta bunları evlerine götürüp orada bile yiyebilirlerdi. Törensel açıdan bu etler temizdi. Musa günah sunusu olarak sunulacak tekeyi soruşturdu. yakılmış olduğunu öğrenince Harun'un sağ kalan oğulları Eleazar'la İtamar'a çok öfkelendi. "Neden günah sunusunu kutsal yerde yemediniz?" diye sordu. "O çok kutsaldır." Topluluğun suçunu üstlenmesi ve günahlarını bağışlatmanız için Rab onu size vermişti. "Tekenin kanı kutsal çadıra getirilmemiş." Buyurduğum gibi tekeyi kesinlikle kutsal yerde yemeniz gerekirdi diyor Leviler 10. bölüm 16-18 ayetler arasında. İşte bir kez daha Tanrı'nın isteğine aykırı bir şey yapılıyor burada. Evet, Tanrı'nın verdiği buyrukların dışına çıkıyorlar. Gerçekten de üzücü bir durumdur bu. Şimdi de Harun'un geri kalan iki oğlunun karakterlerinde zayıf noktalar görebiliyoruz. Burada istekli şekilde günah işlenmiyor. Yani bilerek, bilinçli bir şekilde, istekli bir şekilde günah işlenmiyor ama yine de bir günah işlendi. Buna ihmalkarlık günahı diyebiliriz. İlk iki oğlun yaptığı gibi kasten günah işlememişlerdi. Günah sunusu kutsal yerde yenmeliydi ve bunu yapmamışlardı. Kan sunulmuştu ama kahinlere ait olan pay kahinlerce yenmemişti. Bunu yapmayı ihmal etmişlerdi. Belki de o kadar önemli olduğunu bilmiyorlardı. Harun, "Halk bugün Rab'be günah sunusu ve yakılmalık adak sundu," diye yanıtladı. "Benim başıma ise bunlar geldi. Günah sunusunu bugün yemiş olsaydım Rab bundan hoşnut olur muydu?" Musa yanıtı uygun buldu diyor Leviler 10. bölüm 19-20. ayetlerde. Harun kendi oğulları için sorumluluğu üzerine aldı. Üzücü olayın etkisi oldukça büyüktü. Hem iştahlar gitti hem de Rab'be hizmet verirken ne kadar değersiz olduklarının farkına vardılar. Musa Harun'un verdiği yanıt ile tatmin oldu. Herhalde bu noktada Harun hizmetine devam etmemeyi düşünmüş olmalıydı. Bu olaydan yine kendimiz için iyi dersler çıkarabiliriz değerli kardeşim. Bu iki kardeş kendi başlarına, kendi kafalarına göre Rab'be yaklaşmak istedi. Kendi bencil isteklerinin dürtüsüyle hareket etmişlerdi, harekete geçmişlerdi. Ve bu Rabbin gözünde kötü bir durumdu, kötü bir yaklaşımdı. Çünkü az önce de belirttiğim gibi kendi başlarına, kendi kafalarına göre hareket etmişlerdi. Rab onları yargıladı. Günümüzde bazıları bana gelip soruyorlar. Mesih'in Tanrı özünden olduğunu inkar eden bir kiliseye üye olmam yanlış mı? İlkin onlara böyle bir topluluğun kilise sayılmadığını söylüyorum. İkinci olarak böyle bir yerde Tanrı'ya yaklaşmak, ona tapınmak mümkün mü? Tanrı'nın isteğine uymayan, onun belirlediği tapınma şeklinden çok uzak bir yöntemle ona yaklaşmaya çalışmak çılgınlıktır. Ya da sağlıklı öğreti verilmeyen bir topluluğa gitmek gerekir mi? İşte yanıt açık ve net. Hayır. Topluluğa Rabbin sözlerini öğrenmek için gidiyoruz. Eğer orada sağlıklı öğreti verilmiyorsa, Rabbin sözü ön plana gelmiyorsa, duygusallık ve buna benzer şeyler öne çıkarılıyorsa, kısacası sağlıklı, bunu vurguluyorum çünkü çok önemli görüyorum, sağlıklı öğreti yoksa oradan uzak durmak gerekir. Harun'un iki oğlunu Tanrı vurduğu şekilde bugün de Rab insanları bu küstahlıktan dolayı vursaydı, kilise üyelerinin büyük bir kısmı ölmüş olacaktı. Ama Tanrı günümüzde her günah için insanları öldürmüyor. Bizi günahlarımıza göre yargılamış olsaydı kardeşim, hepimiz mahvolurduk. Evet, hepimiz mahvolurduk, yargıyı giyerdik. Birçokları liberal görüşlerinden dolayı yok olurlardı. Bazıları ise ikiyüzlülüklerinden dolayı mahvolurlardı. Bazı kişiler Hananya ve Safire gibi kutsal ruha yalan söylemekle suçlu çıkıp öleceklerdi. Bugün Rab bize kayrasına göre davranıyor. İşte bu harikadır. Bugün Rabbimiz bize lütfuna, inayetine göre davranıyor. Günahlarımızdan tövbe edip ona dönmemizi bekler. İnsanların gerçeği öğrenmeleri için onlara zaman tanır. Böyle olmasaydı birçok insan Tanrı tarafından vurulup ölecekti, yok olacaktı. Bizim için de burada bu ayetlerde büyük dersler vardır. Kardeşim, Tanrı'ya yaklaştığımız zaman ona, yani Tanrı'ya tanrısal koşullar içerisinde yaklaşmalıyız. Onun isteği doğrultusunda, onun sözünün ilkeleri, Rabbin ahlaki ilkeleri doğrultusunda ona yaklaşmalıyız. Onun koyduğu kurallar çok önemlidir. Tanrı'ya ancak bu şekilde yaklaşabiliriz. Kendi şartlarımızı, kendi isteklerimizi, arzularımızı öne koyamayız. Kendi şartlarımız doğrultusunda Rabbe yaklaşamayız. Kuralları biz hiçbir zaman belirleyemeyiz. Kurtaran Tanrı'dır ve bizi nasıl kurtaracağı ona bağlıdır. İsa Mesih, Baba Tanrı insanları kendisine çekmedikçe kimse ona gelemez ve yol, gerçek ve yaşam benim dedi. İsa Mesih yoldur, gerçektir ve yaşamdır. İnsanlar Tanrı sözünü duyduğu zaman, buna olumlu tepki gösterdiği zaman, Tanrı'nın ruhu da o kimsenin yüreğinde çalışır. Ve böylece bu kimse Rabb'e gelir. Evet, Rabbimiz yoldur, gerçektir ve yaşamdır. Onun aracılığı olmadan kimse babaya gelemez. Onun aracılığı olmadan kimse sonsuz yaşama kavuşamaz ve cennete gidemez. Ama hamdolsun, Rabbimiz bize bu yolu açtı. Yol olan, gerçek olan, yaşam olan, bizi Tanrı'ya götüren İsa Mesih bugün seni de çağırıyor. Gel, Rabbin sunduğu bu kayrayı, bu inayeti al ve sen de yaşa. Kendini bu tür şeylerle asla kirletmemelisin.